Ayrım 5.
Yarım ağız söylediğini sanmıştı belki. Yoksa bana kapılanmak istemiyor mu bu azgın karı? Başkası da mı var acaba diye kuşkulanmıştı kadından. Ama ilişkilerini ablasından bile saklayacağına söz vermişti Seniha. Bakkal Kenan çocuk yaşta evlenmişti. Daha 16'sındaydı abi traktörü devirip de ölünce. Kardeşinin acısına bile yanamamıştı. Abinin karısı yakın akrabalarıydı. Hem kadın hem de çocuklar sahipsiz kalmasın diye Kenan'ı zorla gerdiğe sokmuşlardı yengesiyle. Daha abinin kefeni kurumadan. Kenan'ın babası 11 yaşındaki torunu Murat'a az sopa çekmemişti amcasına baba dedirtmek için. Çocuk amca yerine baba demeye zorlarken kendini bazen amca bazen de ambaba deyiveriyor şamarı yiyordu. Dedesinden neresine rast gelirse. 15 yılı geçmişti. Ankara'nın bu gece kodu semtine geldiklerinden bu yana. İyi kötü geçinip gidiyorlardı şu dükkanla. Kenan eline para geçtikçe dükkanı değil kondusunu büyütüyor, başka semtlerde yeni kondular alıyordu gizli gizli. Çoğunun tapusunu ediniyor, keşke daha sık seçim olsa memlekette diyordu eşine dostuna. Onun seçimlerden hoşnutluğunu evindekiler bile anlayamıyordu. Tapuları çoğaldıkça seçim kondularına yenisini eklemeye bakıyordu. Kirada bir sürü evi olmuştu. İki oğlan abinden, iki de kendinden 4 çocuk büyütmüştü. Karısı kendisinden çok yaşlı olduğundan 2 çocukla yetinmek zorunda kalmıştı. Büyük oğlan Murat okuyamamıştı. Kafasızlığından değil, köyde Ankara arasında dikiş tutturmaya çalıştıkları sıralarda bocalamıştı çocuk. Olan bu garibe oldu diye üzülen Kenan ona da bir otobüs durağı arkasında büfe açmıştı. Oğlanın kazancı iyiydi, evlenmiş barklanmıştı da, babalığını yapmıştı Kenan. Karısı Muhsin'e yaşlanmış hastalıklarla uğraşır olmuştu. Herkes tanıktı, ona da iyi bakıyor, bir dediğini ikiletmiyordu. Ancak iştahla yatağa girip de Muhsin'e el attığı geceler havasını alıyor, ertesi gün Ankara'nın Bentleresine atıyordu kendini. Seniha'yı tanıyıncaya kadar. Muhasebeci İlyas sırdaşıydı. Kenan'a hep borçlu gezdiğinden yoluna ser verir türündendi. Uyarıyordu kendisini. Komşum haklısın, genç adamsın, canın çekiyor, anladık. Ama hastalık mastalık kaparsın, dikkat et. Bu böyle olmayacak İlyas, ne dersin ha? En iyisi ben Muhsine'ye açılayım değil mi? Üstüne evleneceğim mi diyeceksin kadına? Hangi kadın heder be, sen deli misin? Ama İlyas, Muhsine ile en son yakınlığımızdan bu yana 1 yıl geçti neredeyse. O da anlayışlı olsun canım. Şöyle bir ağzını yokla bakalım. Olmazsa benimkine. Yo, karını karıştırma bu işe. Bütün mahalle duyar valla. Kenan o gün küçük oğlu okuldan gelir gelmez. Oğlum ben eve gidip yatacağım biraz. Buralara sahip ol. Erkenden kapama dükkanı bozuşuruz bak dedi. Evine yollandı. Hayrola herif böyle erken gelmezdin diyerek karşıladı onu karısı. Hasta mısın? Değilim Muhsin'e. Bir kez gündüz gözü evimde olayım seni göreyim istedim. Gel yanıma otur. Muhsin'e banyo yapmış, ıslak saçlarına önce bir tülbent, onun üstüne de bir havlu dolamıştı. Yanakları hala kırmızı kırmızıydı, tombul bacakları çorapsızdı. Kenan onu böyle görünce hem umutlandı hem de çekindi. Çünkü karısı banyo yaptığı günler çok halsiz oluyor, huysuzlaşıyordu. Kadın sedire kocasından 2 metre öteye ilişti. Kenan halı kaplı sedirde dizlerinin üstünde sürünerek kadına uzandı, kendine çekti. Aman herif kudurdun mu, gelen giden olur. Kudurdum Muhsin'e. Bak ne güzel banyoda yapmışsın. Hadi soyunu ver. Bir kez çıplacık gündüz gözüyle ha? Kadın giysisinin düğmelerini tutarak ayağa kalktı. Başımda bir ağrı var. Kolum kalkmıyor. Senin aklın nerede? Diyerek uzaklaşmak istedi. Ama Kenan'ın onu dinleyecek, ağrısına sızına da aldıracak sabrı yoktu. Kadının tüm direnmelerine karşın çabucak işini bitirdi. Yine soyunmamıştı karısı. Üstelik söyleniyor, ileniyordu adama. Sen hastalık sağlık bilmez misin? Ne kötü huylu ne azgın bir adamsın. Halden anla biraz. Sen de halden anla Muhsin'e. Hem halden anla hem halimi bil ki bana bir akıl ver. Ne aklı verecekmişim ben sana? Neymiş halim? Bu böyle olmayacak Muhsin'e. Bugüne değin ne sağlığını, ne yaşını, ne yorgunluğunu yüzlemedim. Ama hiç evli gibi değilim. Yeni yetmeler gibi nefsimi kötü evlerde köreltiyorum. Aman başıma gelen. Senin değil benim başıma gelen Muhsin'e. Ne zamandır kendi isteğinle koynuma giriyor musun hiç bir düşün bakalım. Kadın gözlerini açabildiği kadar açmış bakıyordu adama. Tek söz çıkmadı ağzından. İncinmişti. Anladı Kenan. Bizimkisi nasıl bir evlilikti biliyorsun sen. Ama yukarıda Tanrı biliyor hoş tuttum seni. Her pişirdiğini yedim, yıkadığını beğendim. Sağlığın bozuldukça el verdim. Karımsın ama bana anlayış göster. Kızma, gücenme, beni sen ever. Dirliğin düzenin değişmeyecek. İzin ver, büyüklük göster. He demesem de olacak değil mi Kenan? Kenan yalnızca gözlerinin içine baktı kadının. Konuşmadı, kızardı azıcık. Biliyorum Kenan, Seniha değil mi? Şaşırma, herkes biliyor. Onun da gönlü varsa al. Ne yapayım, yazgım böyleymiş. Anan baban yolumu açsaydı kendi dengimi bulurdum ben de belki. İkimize de yazık ettiler ya, artık umarımız yok. Yalnız aynı dam altına koyma bizi. Bana bir lokma bir hırka ver. Yeter ki kuma emrine sokma, olur mu? Sağ ol Muhsin'e. Ama böyle hemencecik he diyeceğini düşünmemiştim doğrusu. Aynı evde yaşatmam sizi. Ancak uzağa da gidemem. Bahçenin öteki ucundaki kiracıyı çıkartacağım. Oğlanlardan uzak kalmayayım. Demek Seniha'yı biliyordun. Demek herkes biliyor. Biliyordum Kenan. Seniha olmasa başkası olacağını da. Aa, koynuma soktun elimi. Ne tuttun? Hem artık koca moca istemiyorum. Hem canım yanıyor hem gönlüm bulanıyor. Benim kocam oğlanlar bundan sonra. Söyle Seniha'ya da beni kuma belleyip gözüne takmasın. Ne işine karışırım ne aşına. Kenan başka bir şey söylemeden dükkanına koştu. Onun delikanlılar gibi uçarak gitmesi Muhsine'yi üzmedi. Sinan'ı Kenan'ın ağabeyini anımsattı. Sinan'la sözleri kesilince geceleri kendi bahçelerindeki dut ağacının altında buluşuyorlardı. Kenan'dan daha uzun boylu, burma bıyıklı, güçlü kuvvetli bir erkekti ağabey. Belki de Kenan çocuk yaşta ev bark sahibi olduğu için kavruk kalmıştı. 6 kardeşti Sinangil. Sinan'dan sonra 4 kız, sonuncu olan Kenan. Bu nedenle anasının babasının göz bebeğiydi Sinan. Bir hafta boyunca davullar çalmıştı düğünlerinde. Koyunlar kesilmiş, dağ gibi yufka ekmekleri açılmış, hem kız hem oğlan evine sofralar kurulmuştu. Kına gecesine komşu köylerin kadınları kızları da çağrılmış, köyün erkekleri sinsin oynayarak hem geceleri hem düğünü şenlendirmişti. Muhsine üşüyen bacaklarını altına alıp sedire oturdu. Ak gelinlik modası yoktu onlar evlendiklerinde. Sinangil'in traktörünün romorguna doluşup tüm akrabalar düğün alışverişi için ilçeye gitmişlerdi. Önce kuyumcuya, oradan pırtıcıya. Birer metre birer metre hem de iyisinden her kumaştan o kuyuntu almıştı kaynatası. Düğün çağrıları bu kumaş parçalarıydı o zamanlar. Gelinliği al ipekten kestirilmiş, ayakkabıları, terlikleri, ak tülbentten uçtumları, renk renk yazmaları, çeyizindeki oyalarla çevrilmek üzere üst üste yığılmıştı pırtıcıda. Kar gibi fanilalar, saf yünden hırkalar alınmıştı. Köyde manto giyilecek yer olmamasına karşın yakası kahverengi kürklü kloş bir de manto seçmişti gelinine kaynanası. Ama almamışlardı nedense. Hiç aklından çıkmamıştı o pembe manto Muhsine'nin. Yeşil, sarı, kırmızı, pembe, mavi her renkten pullular almışlardı. Hem Muhsine'ye hem de akraba kızlarına, gelinlerine. İncecik, kaygan, simlerle pullarla işli bu başörtüleri dua olmuştu onun. Takke dedikleri, üstü altınlarla pullarla süslü bir başlığın altından pullular kat kat iner, yüzünü göstermezdi gelinin. Ama gelin hayal meyal çevresini görürdü bu duvağın altından. Gözlerinin önünde renkler pır pır etmeye başlamıştı Muhsine'nin. Pulluların renkleri birbirine karıştığından puslu gibi görünüyordu çevresi. Ama o biliyordu güneşli bir güz günü gelin olduğunu. Pır pır yıldızlar akıyordu saçlarından ellerine. İnce ince örmüşlerdi simle saçlarını, belik belik. Beşini altısını bir küçük altında birleştirmişlerdi kadınlar. Bu altınların kimisi ödünç alınmıştı varlıklı evlerin gelinlerinden. Başını kıpırdattıkça saçlarını simler çekiyor ama aldırmıyordu canının yanmasına. Görümcelerinin yanında konuşması, sızlanması ayıptı törelere göre. Kendisinden küçük olmalarına karşın hem de. En çok ata binmekten korkuyordu. Evleri Sinangil'e çok yakındı, ancak dolaştırılarak götürülecekti gelin oğlan evine. İlk gece neler olacağını kendisinden birkaç ay önce evlenen arkadaşından öğrenmişti tüm ayrıntısıyla. Muhsine ata binmemezlik edemezdi. Geleneklere göre evinden çıkan kız ağlardı. İçinden gelmiyordu ağlamak ama ata bindirileceği korkusuyla ağlamayı başarmıştı. Katıla katıla ağlıyordu kapıdan çıkarılırken. Tek bir bilezikle bir Atatürk'lü altın takabilmişti Sinangil. Eliyle altınını okşayarak çıktı kapıdan. Ne yüzü ne beline dek uzun kumral saçları görünüyordu pullularının altından. Saçları. Muhsine elini başına attı. Tülbentin altında bir avuç saç bile yoktu. Ne olmuştu saçlarına? Gençken de yıkanmak yorgun düşürürdü onu. Saatlerce uğraştırırdı saçları. Taranması, örülmesi. Şimdi bir küçük cılız örgüyü tokalarla tutturuyordu başına. Tepesinde ise başının derisi görünüyordu. Şişmanlamak için yapmadığı kalmıyor ama bir gram et tutmuyordu. Bacaklarını görenler yanılıyordu. Sıska bedenine inat boru gibiydiler. Eriyip bakmıştı sanki köyünün en güzel kızı Muhsine. Sinan'ın ölüm haberini aldığında damda tarhana kurutuyordu. 3-4 metre yüksekten atıvermişti kendini. 2-3 aylık gebe olduğunu biliyordu. Bebesiyle birlikte bedeninin tüm kanını yitirmişti. Günlerce kalkamamıştı yataktan. Kimseyi görmemiş, hiçbir sesi duymamıştı. Süt akıtıyorlardı ağzından. Kenan'ı artık kocan bu diye odasına soktuklarında da ığıl ığıl bir şeyler akmıştı yüreğinden. Günlerce değil, aylarca karı koca olamamışlardı. Sonradan da olmuş sayılmazlardı zaten. Kenan'ın bir iki kez "abim de böyle miydi?" diye sorması, Muhsine'nin kadınca tüm duygularıyla utancın yer değiştirmesine neden olmuştu. Yıllardır düşlerinde Sinan'ı görüyordu. Pullu duvağını yüzünü okşaya okşaya açtığı, boynuna altın taktığı geceyi anımsıyor, kardeşine karılık etmeye dayanamıyordu. Kurtuluyordu şimdi Kenan'dan. Bugün sondu. Bir daha kendisine el atmayacağını biliyordu. Bir daha Kenan'ın yüzünde Sinan'ı görmeyecekti sevişirken. Kenan yele yete dükkanına gitti. Oğlu Gürkan'a "hadi koçum sen eve git, dersini çalış, ben kaparım burayı" dedi. "Baba hani eve git dedim sana lan, canım yatmak istemedi geldim. Sana hesap mı vereceğim deyus?" Gürkan kapıdan çıkar çıkmaz da telefona sarıldı adam. Seniha'nın ablasının evini aradı. Şansına Seniha açtı. "Kız hemen dükkana gel, çok önemli, çabuk." "Gelemem, hamur açıyoruz, daha bir saat sürer. Hem eniştemin eve geleceği zamanda beni çağırma demedim mi ben sana? Kurbanın olayım Seniha, çok önemli, inletme beni, hemen gel." Kadın az sonra geldi. Dükkanın arkasında depo olarak kullanılan yerin perdesini açıp oraya geçecekken Kenan onu durdurdu. "Şuraya otur, bugünkü işimiz orada değil. Delirdin mi kız, gelen giden olur, otur hele biraz." "Ne bileyim ben, yalvarınca telefonda sandım ki..." "Sandığın gibi değil, senin için deli oluyorum ama artık bitti." "Ne, ne bitti?" "Kız artık saklı gizli değil, yakında karım olacaksın o zaman." "Muhsine'den ayrılıyor musun?" "Hayır, o da duracak, seni de alacağım." "Pışık, o kadar kolay mı? Ben hükümet nikahı isterim. Kimsenin üstüne kuma gitmem." "Mahallede adımız çıkmış bir kez. İlişkimizi Muhsine bile duymuş. Gönlü varsa al dedi senin için. Dillere düştü garip dedi. Bu zamanda dul avrat olmak zor dedi. O senden daha mantıklı kız. He demek zorundasın bana. He de rahata kavuş. Evinin kadını ol. Bıkmadın mı enişte kapısından?" Kenan kendisinin evli, evlendiği kadının dul oluşuna aldırmadan çalgılı çengili bir düğün kurdu. Örtünmeyeceğini bile bile pullular aldı Seniha'ya. İlk gece yüz görümlülüğü taktı. Ak gelinlik giydirmediğine üzüldü. Muhsine bu düğünü görmemek için köye gitmişti. Seniha'yı hiç sevmedi, hiç konuşmadı kumasıyla. Ankara'nın varsıllarını barındıran semtlerinden birinde küçük bakkalını önce mini markete, sonra süpermarkete dönüştüren Ercüment Bey, hipermarketlerinde kaç kişinin çalıştığını bilmiyordu artık. 15 yıl önce hem yetim hem yoksul bir delikanlı olarak yanında çalışmaya başladığı patronunun kendisinden oldukça yaşlı dul kızıyla evlenmişti. Kayınbabası ölünce patron olmuş, kendi deyişiyle aklını kullanmış, işlerini büyütmüştü. Marketlerin yönetimini karısının erkek kardeşine vermiş, kendisi değişiklik olsun diye emlak alım satım işine girmişti. Bir dostunun önerisiyle işe aldığı sekreteri Şena'ya gördüğü gün kanı kaynamıştı. Kızın da kendisine ilgisiz olmadığını anlayınca ilişkileri yasak aşka dönüşmüştü. "Babamın parasıyla adam oldun, bitin kanlanınca beni beğenmiyorsun ha?" diye bağıran karısına hak ettiği yanıtı vermişti. "Babanın parası pörsümüş bedenini diriltmiyor. Gencim ben, kütür kütür bir karı istiyorum yanımda, yatağımda." İmam nikahlı Seniha bir kız doğurmuş, hastane koridorlarında gizliyordu. Kendi odasının karşısındaki özelin kapısından başını uzattı. İpek gecelikli lohusaya kuşkulu kuşkulu baktı. Hemşirelerden duymuştu. Bu kadın metresti. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş 2 günlük Cem, Seniha'ya göre piçti. "Kız bacım güle güle büyüt de şimdi ne olacak, ne diyeceksin aleme, babasız?" Şenay güldü. Bu tür sorularla daha çok karşılaşacağını biliyordu. "Kimseye bir şey demeyeceğim, çocuğum babasız filan değil. Doğduğu gün babasının adını aldı. Senin anlayacağın kardeş oğlum. Adını Cem koydu babası, oğlum piç değil." "Ama sen nikahsızmışsın, sen nikahlı mısın?" "Tabii, imam nikahım var. Kenan Muhsine ablaya nikahlı ama benim de nikahım var. Herkes biliyor bizim karı koca olduğumuzu. Yani ben metres değilim, gizli saklı." "Bak hanım, seninle aynı durumdayız. İstesem imam nikahını Ercüment de kıydırırdı. Onun yasal bir değeri yok. Adamlar isterse ikimizi de kapı dışarı ederler. Çocuklarımız da aynı durumda. Vay başıma gelen, benim kızım da piç mi?" "Saçmalama kadın, git odana. Niye piç olsun çocuklar? Anaları belli, babaları belli. Seninle benim durumumda azıcık fark var. Ama sana onu anlatmak zor. Ayrıca çok zor bir doğum yaptım. Ağrım sızım var, beni yorma. Peki ne yapacağız biz şimdi? Bak hanım, adamlar karısını boşayıp bizi alacak değil. Sen bir imamın sözüne güveneceksin, ben sevdama. Ne yapalım, sarılacağız adamlarımıza. İkimiz de böyle yaşayıp gideceğiz. Onlar bizim kocamız. Benim tasam başka. Sen bir beni kucakladın, benimkinde bir rahatsızlık var. Ölürse diye korkuyorum. Hadi git odana, beni üzme. Seniha 8 kişilik odasına döndü. Şenay ise o çıkınca çiçeklerle dolu odasında ağlamaya başladı. İçinden bu saftirik karının yerinde olmak isterdim diye geçirdi. Seniha da aynı dileklerle doluydu. Ertesi sabah Seniha giyinmiş hastaneden çıkarılmayı bekliyordu. Karşı odadaki çığlıklar hastaneyi sarstı. Şenay'ın bebeği ölmüştü. Kadınlar Şenay'ın odasına girmek istediler. Hasta bakıcılar engelledi. Odasına dönerlerken piç de olsa ciğer, Allah sabrını versin dediler. Seniha eve döndüğünde geçmiş olsuna gelenleri hep bu olayı anlattı. Piç doğuran kadına acındı ziyaretçileri. Enişte kapısından kurtulma sevinci uzun sürmedi kadının. Kenan kızının yaşına girdiğini göremeden öldü. Seniha onu okula yazdırmaya gittiğinde 7 yıl sonra Şenay'ı anımsadı. Kızının kimliği yoktu. Eniştesi hastane kayıtlarını buldurdu ama nasıl olduysa bunlarda çocuğun anası Muhsin'e görünüyordu. Yaşlı kadın hükümet nikahına sahip çıktı. Kenan'ın 40'ı çıkmadan konu komşuya şükürler olsun sabrımın sonunu gördüm diyerek Seniha'yı evden kovdu. Eniştesi çocuğun babasının malından mülkünden pay alabilmesi için dava açtı. Üvey abileri çocuğu almaya kalkıştılar. Mahkeme sürüyordu. Seniha iki gözü iki çeşme mahallenin aklı erenlerinin peşinde çocuğunu kurtarmaya çalışıyordu. Seniha eniştesinin okuduğu bir gazete haberinden hiçbir şey anlamadı. Aynı haber Şenay'ı çılgına çevirdi. Yıllar önce hastanede tanıdığı Seniha'yı anımsadı ağlarken. Bir oğlan daha doğurmuştu kendisi. 5 yaşındaki oğlu annesinin neden ağladığını anlayamıyordu. Acaba Şenay'a metres gözüyle bakan Seniha başka çocuk doğurmuş muydu? Hala aynı adamla imam nikahıyla oturuyor muydu? Oturuyorsa onun da vay haline dediği içinden. Medeni yasanın 24 tertip 2. maddesine göre nikahsız yaşamaya başından beri ses çıkarmayan kadının bu beraberliğe rıza gösterdiği, fiili beraberliğin kendisi tarafından da kabul edilmesi anlamına geldiğini belirtiyordu Yargıtay kararı. Böyle yaşamayı kabullenmiş kadınların birden çok çocuğu da olsa ilişki evlilik dışı sayıldığından birlikte yaşadıkları erkekten tazminat istemeleri söz konusu değildi. Evli bir erkekle yaşayan kadının ne kişilik hakları zedeleniyor ne de evlenme vaadinin yerine getirilmediği gibi gerekçeler geçerli oluyordu. Gazetedeki haberin içeriğinden çok başlığı üzmüştü Şenay'ı. Metrese tazminat yok. 8-9 yılını tuzla buz ediyordu bu sözcük. Metres. Seniha'yı ise ne haber ne de başlığı ilgilendirmişti. Nikahı vardı. Kenan'ın karısı olduğunu bütün mahalle biliyordu. Asla metresi olmamıştı. Şenay halının üstünde oynayan oğluna baktı. Artık babasını pek sık göremeyen çocuğunu gözleriyle sevdi. Babalı babasız yavrum benim. Asıl metres senin baban. Ayran gönüllü yüreksiz baban. Babalı babasızım benim. Babalı babasız çocuk annesinin içinden geçenleri bilmeden babasını bekliyordu. Özlemişti. Ölümü öpmek. Kitaplarımı kapının kararmış tahta eşiğine koyup anahtarı kilide soktum. İki kez zorlanarak çevirdim. Gıcırdayarak açıldı eski kapının hantal kanatlarından biri. Yerdeki kitaplarımı aldım, içeri girdim. Daracık kapı aralığında ayakkabılarımı çıkardım, aşağıdan yukarı baktım. 28 basamak çıkmam gerekiyordu. Aralıkları yüksek, dimdik, çok basamaklı bu merdiven hepimizde bir apartman özlemine yol açıyordu. Fabrika işi ilk yıkanışında bez gibi yumuşayıverdiğinden düzgün durması için basamaklara raptiye ile tutturulmuş, renk renk kilimi de hiçbirimiz sevmezdik. Daha girişi bile köy evlerini anımsatırdı bize. Sermesek şu yolluğu olmaz mı dediğimizde, merdivenleri siz temizler, tahtaları siz fırçalarsanız olur. Madem fiyakanızı bozuyor, sermeyelim karşılığını veriyordu annem. Komşuya anahtar bıraktıklarına bakılırsa evde kimse yoktu. Kapıyı zor açtığımı, bütün sesleri büyüten yüksek tavanlı, odalarında fındık farelerinin cirit attığı bu kocaman evde yalnız kalmaktan çok korktuğumu bilen annem bu saatlerde hep evde olurdu. Yakındaki komşulardan birinde ise kimseye anahtar bırakmaz, kapıya not yazdırırdı. Söylene söylene yanına giderdim, eve birlikte dönerdik. Elimdeki anahtara önce kötü kötü baktım, sonra kapının arkasındaki çiviye astım, yeri orasıydı. İki anahtarımız vardı. Her biri 20-30 santim kadar, sarı olduklarına göre belki pirinçten, tepelerine oya gibi biçimler verilmiş kocaman iki nesne. Benden 3 yaş küçük erkek kardeşimle cumartesi günleri 18.30 matinesine sinemaya giderken anahtarı yanınıza alın derdi annem. Kardeşim önce kızar, sonra hiç korkma abla, rövelverimi belime takayım, kimse bize yan bakamaz, hadi yürü diyerek eğlenirdi. 2-3 saat sonra döndüğümüzde herkes ayakta olurdu. Yine de bu 1 kiloluk demiri taşıtırlardı bize. Eşini yaptırmak, çoğaltmak olanaksızdı bu tarihsel anahtarın. Kavgada, savaşta silah olarak kullanılma olasılığı yüksekti. Bir gün öfkeyle kardeşime fırlatmıştım da anımsadıkça hala üzülürüm. Kardeşim tam zamanında eğilince duvara saplanmıştı. Bir kez de annem benim kafama şöyle bir dokununca çok canım yanmış, saçımı tararken başım günlerce acımıştı. Evde kimsenin olmayışı hem hoşuma gitmiş hem de alacakaranlıkta filmlerdeki büyülü konakları andıran sessizliğinden tedirgin olmuştum. Hava kararmamıştı henüz. Merdivenlerden kocaman bir salona giriliyordu. Bütün odaların açıldığı, aslında evin girişi sayılan bu salon penceresiz olduğundan oda kapıları kapalıysa her zaman karanlıkçaydı. Hemen ışığı açtım, kitaplarımı orta yerdeki kare masanın üstüne bıraktım. Sıkışmıştım. Önce tuvalete, sonra banyoya girdim. Okul giysimi çıkarmadan elimi yüzümü yıkayışıma, ortalıkta dolaşmama çok kızan annemin olmayışından yararlanarak ağır ağır yapıyordum işlerimi. Odun yaktığımız ama yine de doğru dürüst ısınmadığı için kışın yıkanmanın işkenceye dönüştüğü banyomuz da çok genişti. Kirli çamaşır torbasının yanında kareli poplinden annem dikmişti. Üstünü eski bir masa örtüsüyle kapattığımız odun tenekesiyle biri büyük öteki küçük iç içe konmuş çamaşır sepetlerini, plastik kovaları, leğenleri, bir bakır kazanı özenle üst üste yığan annem belli ki ivedi çıkmıştı evden. Günlerden perşembeydi. Çamaşır perşembeleri yıkanırdı evimizde. Makinemiz yoktu. Birçok evin çamaşır, ütü, bulaşık makineleri çoğunlukla annelerde o yıllar. Banyonun bir yanında musluğun altında mermerden bir yalak, babamın bir marangoza yaptırdığı tahtadan oturak, musluğun sağ yanında üstüne sabunların konulduğu bir beton çıkıntı bulunuyordu. Hemen kapının girişinde yüzümüzü yıkadığımız, nedenle uğraşsak da temiz görünmeyen, fayanstan değil çimentodan dökülmüş tek musluklu bir başka yalak daha vardı. Başımızı çarpmayacağımız denli yükseklikte demir ayaklarla duvara tutturulmuş, üstüne dantel örtülmüş, diş fırçalarımızın, macunun, tarakların yer aldığı cam sergenin arkasındaki aynada kendimi görmekte zorlanırdım. Banyo oturağına çıkınca ancak bu aynada saçımı tarayabilirdim. Nedense banyomuz da dağınıktı bugün. Annemin eli değmemişti hiç. Üstelik mermer yalağın önüne onun iç çamaşırları gelişigüzel atılvermişti. Hiç böyle yapmazdı. Yerdekileri toplayıp kirli torbasına atmak için eğildiğimde korkudan ölüyordum. Annemin donu pembe çiçekli pazenden kendi diktiği pijamasının altı kanlıydı. Bu kanlı çamaşırları ne yapacağımı kestiremedim korkudan. Elimden attığım gibi çıktım banyodan. Annem yaralanmış mıydı yoksa ölmüş müydü, niye evde kimse yoktu?